Ayrım 14, sayfa 132. Al Capone, gangsterler kralı John Cobbler. Bu açıklamalardan sonra D'Andrea taraftarları onu tutmaktan vazgeçecekleri yerde karşı tarafa kızdılar, açıklamaları belden aşağı vuruş olarak nitelediler. D'Andrea seçimleri kaybetti ama etki alanını müthiş genişletti. 2 yıl sonra belediye meclisi ön seçimlerinde Demokrat Parti adaylığı için Powers'ın kuklalarından James Bowler ile yarıştı. 19. bölge İtalyan oylarının yarısını alarak küçük bir savaşın başlamasına yol açtı. Savaşın ilk kurbanı Powers'ın adamlarından Frank Raimondi'ydi. 21 Şubat 1916'da Taylor Sokağı'ndaki bir meyhanede vuruldu Raimondi. Kızı cinayetin sorumlusu olarak D'Andrea taraftarlarını suçladı. D'Andrea yıllardır sözünden çıkmaya korkan bu zavallı bölgeyi bir kral gibi yönetmektedir dedi genç kadın. Basın da aynı fikirdeydi. D'Andrea'nın emrini yerine getiren katillerin kim olduğu ise kulaktan kulağa fısıldanıyordu. Genda. D'Andrea 1916 seçimlerini de kaybetti. 1921'de bu defa bağımsız aday olarak çıktı Johnny Depov'un karşısına. Çeşitli bomba patlatmalarıyla başladı savaş. İlk bomba Powers'ın balkonunda, ikincisi D'Andrea'nın seçim toplantısında patlayarak 5 kişinin ciddi olarak yaralanmalarına yol açtı. 3. ve 4. bombalar D'Andrea'nın evinde ve seçim karargahında patladı. Belediye meclisi üyesi Bowler, 19. bölgede durum berbat dedi basın mensuplarına. Sokaklar kiralık katillerle dolu, kaçırılacağıma ya da temizleneceğime dair tehdit mektupları almış bulunmaktayım. Belediye meclis üyesi Powers'ın evinde polis gece gündüz nöbet tutmak zorunda. Adamlarımızı sokak ortasında durdurup tehdit ediyorlar, dövüyorlar. Bu korku kampanyasını yürütmek için New York'tan, Buffalo'dan kiralık katiller, zorbalar getirmişler. Meclis üyesi Powers geniş güvenlik tedbirleri alınmaksızın bir toplantı bile yapamıyor. Bize yer kiralayacak olan salon sahiplerini ölümle ya da salonu yerle bir etmekle tehdit ediyorlar. Orta çağlardan beter bir durum kısacası. D'Andrea'nın 3. yenilgisi taraflar arasında bir ateşkes sağlayamadı. Tersine alınacak ölçülerin sayısını adam akıllı kabarttı. 9 Mart günü sabah saat 9'da Powers'ın en sadık adamlarından Paul Labriola, Halstead sokağındaki evinden çıkarak icra memuru olarak çalıştığı kent mahkemesi binasına doğru yol aldı. Arkasından bazen karısı adam gözden kayboluncaya kadar tedirgin bir havayla seyretti kocasını. Son günlerde bir sürü kara el tehdidi yağmıştı evlerine. Adam Halstead ile Kongres sokaklarının kesiştiği köşede bir grup D'Andrea taraftarlarıyla burun buruna geldi. Aralarında Angelo Genna, Smooth Amatuna, Don Chick, Frank Gambino ve çifte tabanca Johnny Gardino da vardı. Oldukça soğuk bir selamlaşma oldu ve Labriola karşıya geçmeye davrandı. Daha kaldırımdan inmemişti ki bir seri kurşunla yere yıkıldı. Cesedin yanına giden Genna yakından 3 kurşun daha sıktı kurbanının üzerine. Sonra arkadaşları ile birlikte bir arabaya binip uzaklaştı. Aynı gün öğleden sonra saat 1'de Harry Raimondi'nin Taylor sokağındaki tütüncü dükkanına 4 adam daldı. Eski D'Andrea taraftarlarındandı Raimondi ama yön değiştirdiğinden efendisinin eski sabıkasını karşı tarafa sattığından kuşkulanılıyordu. 4 adam dükkandan çıktıklarında sırtında 5 kurşun deliği olduğu halde tezgahın gerisinde yatmaktaydı. Bundan sonra Powers taraftarlarından sırasıyla şunlar temizlendi. Gaetano Esposito bir arabadan kaldırım kenarına fırlatıldı ölüsü. Nicolo Adamo karısı katilin Jim Yen olduğunu söyledi. Paul Notte ölürken Angelo'nun adını mırıldandı. Daha sonra sorgu yargıçlığı Nette'nin sözlerini hükümsüz saymıştı. Adam acısını dindirmek için verilen afyonlu bir ilacın etkisi altındayken konuşmuştu onlara göre. Powers taraftarları da boş oturmuyorlardı bu arada. DeAndrea'nın fedailerinden ikisine Joe Marino ile Johnny Gardino'yu çabucak öldürüverdiler. Gardino bir sokak köşesinde top oynayan çocukları seyrederken vuruldu. Hemen hemen aynı günlerde Powers'ın kabadayılarıyla dolu bir araba küçük İtalya'nın sokaklarında düşman avına çıktı ve Taylor sokağındaki bir bilardo salonunun önünde durarak içeriye yüzlerce kurşun sıktı. Bu katliam dalgasından fena halde ürken bir yandan da kendi canını kurtarmaya çalışan DeAndrea, 19. bölge politikasından eline eteğini çekmeye karar verdiği halde savaş sürüp gitmekteydi. DeAndrea'nın South Ashland Caddesi 902 numaradaki apartman dairesinin karşısındaki dairede oturan Abraham Wilson adlı bir adam kara el mektubu tipinde bir dizi mektup aldı. İlk mektupta o başkalarını öldürdü. Biz de aynı şeyi yapacağız deniliyordu. İmza yerinde de öcümüz alınacaktır yazılıydı. Daha sonraki bir mektup şöyleydi. 15 gün içinde taşınacaksın. Binayı bombalayıp bütün DeAndrea ailesini öldüreceğiz. O birçok insan öldürdü. Biz de aynı şeyi yapacağız. Şakamız yok. Taşınırsan birçok hayat kurtarmış olacaksın. Wolfson mektupları DeAndrea'ya gösterdi ve alelacele taşındı. 11 Mayıs 1921 gecesi DeAndrea'nın karısı ile kızları evde uyurlar. Kendisi de mahalle kahvelerinden birinde kağıt oynarken evin yakınındaki bir çıkmaz sokağa bir araba yanaştı. Arabadaki 3 adamdan ikisi inerek bodrum pencerelerinden birini zorlayarak açtılar. Buradan kömürlüğe, kömürlükten de Wolfson'un artık boş olan dairesine geçtiler. Giriş kapısına bakan bir pencereye yerleşip beklemeye başladılar. Bir süre sonra fedailerinden Joe Laspiza'nın sürdüğü arabası içinde geldi DeAndrea. Laspiza efendisinin merdivenleri tırmanıp giriş kapısının önündeki mermer sahanlar çıkışını gözleriyle izledikten sonra gaza bastı. DeAndrea giriş kapısına yaklaşırken iki tüfek birden ateşlendi. Tam göğsünden vurulan DeAndrea yere yuvarlanırken kendi revolverine uzandı, yattığı yerden 5 el ateş etti. Geldikleri yoldan kaçan katiller 2 dolarlık bir banknot üzerine ineredikleri şu yazıyı bırakmışlardı. Bu parayla Ofilio di un cane'ye yani orospu çocuğuna çiçek alınsın. DeAndrea Jefferson Park Hastanesi'nde hayata gözlerini kapatırken karısıyla kızlarına Tanrı'ya emanet olun dedi. Savaş son bulmazdan önce 2 cinayet daha işlendi. Laspiza ile Sicilyalı kan kardeşi Joe Sinacola DeAndrea'nın tabutu başında onun öcünü alacaklarına yemin etmişlerdi. Ne yazık ki buna fırsat bulamadılar. Laspiza 24 Haziran'da San Filippo Benzin Kilisesi'nin karşısındaki ölüm köşesinde arabasının direksiyonunda otururken vuruldu ve hemen öldü. Kilisenin papazı Peder Louis Giambastini ertesi gün kilisenin kapısına şu yazıyı astı. Din kardeşlerim, Tanrı'ya olan imanımız Amerikan vatandaşlığına ve insanlığına olan saygımız adına da dua edin. İtalyanları uygar dünya karşısına rezil eden bu korkunç, bu yırtıcı katliam son bulsun artık. Daha sonra da kilise kürsüsünden konuşarak cinayetler hakkında herhangi bir bilgisi olanları hemen polise başvurmaları için yalvardı. Kimsenin bilgisi yoktu herhalde ki kimse polise gitmedi. Belediye meclisi savaşlarında işlenen 30 cinayetten yalnızca biri duruşmayla sonuçlandı. Angelo Genna, Paul Labriola'yı öldürmek suçundan sanık olarak yargıç karşısına çıktı. Küçük İtalya'dan yetişme Stephen Melato adlı bir eyalet savcı yardımcısı görevinden istifa ederek Genna'nın savunmasını üzerine aldı. Davayı kazanmasının en belli başlı nedeni tanık yetersizliğiydi. Dian Ubanio'nun buna benzer başka bir durumda söylemiş olduğu gibi yeni bir salgın hastalık vardı şehirde. Chicago unutkanlığı diyorlar adına. Genna'ların yükselmesine yardımcı olan bir başka mahalle büyüğü de bölge komitesi üyelerinden Cumhuriyetçi Parti'den Elmas Joe, Giuseppe Esposito'ydu. Napoli asıllı, palyaço suratlı, fıçı gövdeli, takıp takıştırdığı pırlantalar bakımından neredeyse koca Jim Colosimo'ya taş çıkartan bir adamdı. Kaçak içki yapımcılarına, kumarhanecilere, genel evcilere türlü kolaylıklar göster diye, cahil olmasına karşılık çok kurnaz oldu. İngilizceyi çatpat konuşmasına rağmen işçi sendikalarında çok sözü geçtiği, politikacılarla gangsterlerin devam ettiği Bella Napoli kafenin sahibi olduğu ve çevrenin yoksul İtalyanlarına sürekli olarak çeşitli yardımlarda bulunduğu için elinde tuttuğu oyların sayısı kabarıktı. Bu oyların hepsini Illinois'nin Cumhuriyetçi Parti senatörü Charles S. Deneen'e verdirtmeye kararlıydı. Senatör reform bayrağı altında seçimlere katılıyor, içki yasağını harfi harfine uygulanacağını söylüyordu. Ama nedense Esposito kendisine hayrandı. Batı kesiminde Küçük İtalya ile Cicero arasında kalan bölgede Dragon Lake ya da öteki adıyla Vadi Çetesi vardı. Bücür kara kutu Terry Dragon ile boğa gibi iri yarı Frankie Lake, her ikisinin de kafalarında fedora şapkalar, gözlerinde kalın çerçeveli gözlükler, bir arada boy gösterdiler mi son derece gülünç görünürler, gangsterden çok dans edip şarkı söylemeye hazırlanan bir iki komiye benzerlerdi. Lake eskiden demiryolu makasçılığı yapmış, sonra Chicago itfaiyesinde çalışmış, 1919'da istifa ederek Dragon'ın ortağı olmuştu. Her ikisi de Chicago'nun en eski çetesi, 1890'lardan kalma olan Vadi Çetesi'nin üyesiydiler. Koca Haini Miller, eşi bulunmaz bir ev hırsızı, ayı Paddy Ryan, kavruk Walter Quinlan, yırtıcı dövüş ustaları ve O'Banion'un grubuna geçmezden önce bunlarla çalışan çifte tabanca Louis Altieri gibi liderlerin geliştirdiği Vadi Çetesi'nin uzmanlık alanı soygunculuktu. Ortak bir başkanlık kuran Dragon ile Lake, çete üyelerini daha geniş, daha kazançlı alanlara yönelttiler. Kuzey kesimde Küçük Bohemia adlı bir kabare aldılar, içki alanına da el atarak yalnızca bira yapımıyla uğraşmaya karar verdiler. Satılık bira fabrikaları aramaya koyuldular. Birer dindarlık örneği olan iki İrlandalı, dine karşı saygısızlık saydıkları en ufak bir davranışa katlanamazlardı. Bir keresinde kilisenin önünde duran bir bira kamyonunu kaçırmışlardı. Kamyona yaklaştıklarında şoför yerinde oturan iki kişinin Yahudi asıllı gangsterler olduklarını fark ettiler. ''Tanrı'nın evi önünde şapkalarınızı çıkarın Yahudi piçleri!'' diye bağırdı Dragon. ''Yoksa kafanızı uçururum!'' Güneybatı kesiminde Saltis McErlain çetesi iş görüyordu. Joe Saltis ağır hareket eden, kafası ağır işleyen bir Polonya göçmeniydi. Sıradan bir meyhaneciyken içki yasağı dolayısıyla öylesine zengin olmuştu ki milyonerlerin eğlence yeri olan Wisconsin'in Eagle River sayfiye köyünde kocaman bir yazlık malikane satın alabilmişti. Meyhanelerinin sayısını çoğaltma çabasına karşı çıkanları oldukça ilkel metotlarla yola getirmesini bilirdi. Örneğin sahip olduğu dondurmacı dükkanını meyhane haline sokup onun emrine vermeyi reddeden orta yaşlı bir kadını kalın bir sopayla döverek öldürmüştü. En gözde adamları kendisi gibi Polonya asıllı olan Dinkbat John Oberta ile Frank McErlain idi. Dinkbat bu takma adı daha okul sıralarındayken aynı adı taşıyan ünlü bir resimli roman kişisine benzediği için kazanmıştı. Politika ile işçi araççılığını bir arada yürütürdü. Aslında Oberto olan soyadına bir apostrof ekleyerek İrlandacalaştırmasının nedeni 13. bölgede binlerce İrlandalı seçmen bulunmasıydı. Dipnot: İrlanda soyadları O apostrof Connor, O apostrof Flaherty gibi genellikle O apostrof ile başlar. Alkolik olan Frank McErlain aynı zamanda patolojik bir katildi. Illinois Ceza Hukukçuları Derneği, Chicago'nun gelmiş geçmiş en gaddar kiralık katili ünvanını vermişti kendisine. Gövdesi Çinli güreşçilerinkine benzer, kırmızı suratı, boncuk gibi gözleri, yaban domuzunkileri andırırdı. Sarhoş olunca gözleri bulanırdı. Gözleri bulandı mı korkunç bir şeyler yapması an meselesi demekti. Bir gece Indiana'da bir barda otururken gözleri bulanmıştı gene. En az kendisi kadar içkili olan bir arkadaşı nişancılıktaki ustalığını göstermesini istedi. McAuley'in barda oturan yabancılardan birini gelişigüzel seçti ve adamı aldığından vurdu. Gelişigüzel seçilen kişi Todd Frencher adında genç bir avukattı. Katil peşine düşen Indiana polisine yakalanmadan eyalet sınırını aşmayı başardı. Bir yıl boyunca geri yollanması için yapılan işlemlere karşı durmasını bildi. Nihayet duruşmaya çıkarılabildiğinde savcılığın bir numaralı tanığı ifade verecek durumda değildi. Kafatası baltayla yarılarak öldürülmüştü. McAuley'in beraat etti. Soltis McAuley'in çetesinin gangsterlik tarihine en büyük katkısı ilk kez onlar tarafından kullanılmaya başlanan yepyeni bir silahtı. Collier's dergisi şöyle tanımlıyordu bu silahı. Gangsterlerin işlerini genişletmek ve kolaylaştırmak için çağımızda keşfettikleri en büyük yardımcı, şeytanlara yaraşır bir ölüm makinası, şimdiye kadar canilerin yararına sunulmuş en korkunç, en güçlü, en yırtıcı yıkım aracı. Cehennem makinası, insanın insanı öldürme savaşında bulup bulacağı en şeytani, en akıl almaz mekanik ölüm aygıtı. Söz konusu silah Thompson makinalı tabancasından başka bir şey değildi. İleride Tommy Gun, Eker Biçer, Daktilo makinası, Chicago piyanosu gibi çeşitli adlarla tanınacak olan bu silahı asıl adını veren mucidi General John T. Thompson'dı. Birinci Dünya Savaşı sırasında silah fabrika ve depolarının direktörü olan Thompson, bu silahı ne yazık ki çok geç icat etmişti. 1920'de, siper savaşlarında kullanılması düşünülerek yapılmış olduğu halde, Thompson'ın deyimiyle siper süpürgesi olacaktı. Savaşın ancak bitimine yetişen bu silahı New York Auto Ordnance şirketi piyasaya sürdü. Ama askeri çevrelerde beklenen ilgiyi görmedi. Ne ABD ne de yabancı yetkililer bilinen hiçbir kategoriye uymayan bu silaha, ne tabanca ne tüfek, ikisi karışımı bir şey, para yatırmadılar. Dipnot, buna karşılık 2. Dünya Savaşı sırasında ABD 2 milyon taneye yakın satın aldı. Bugün Tommy Gun'lar kullanılmamaktadır artık. Güvenlik kuvvetleri adına silah alım satımı yapan örgütlerse bu tür bir silah baskın ya da kovalama sırasında kullanıldığında çevre halkı için tehlikeli olabilir gerekçesiyle almaya yanaşmadılar. Bütün bunlara karşılık yeraltı çevreleri Thompson makinalı tabancasına hayran kaldı. Bu işe en çok üzülenlerden biri de silahın mucidiydi. Küçük bir çocuğun kullanabileceği ölçüde hafif, 4 kilo olan yeni silah, dakikada 45 kalibrelik 1000 pistol kurşunu atabilecek, 400 metre uzaklıktan atıldığında, 6 santim kalınlığında bir tahtayı delip geçebilecek, daha yakından atıldığında 50 santim kalınlığında bir ağaç gövdesini tamamen kesebilecek, yarım santim kalınlığında bir çelik zırhı delebilecek, en ağır otoları hurda haline getirebilecek niteliklere sahipti. 20 kurşunluk fişek haznesi bulunan Model 21A, 1923 yılında perakende fiyatı 175 dolar olmak üzere piyasada satılmaktaydı. Ekstra fişek hazinelerinin fiyatı kutu başına 3 dolardı. 50 kurşunluk haznelerin fiyatı ise 21 dolar. New York eyaletinde 1911 yılından beri yürürlükte olan Sullivan kanununa benzer kanunlar birçok eyalet ve şehirde küçük, kolay saklanır ateşli silahların alım satımını yasaklamış durumdaydı. Ama Thompson'lar bu yasağın dışında kalmaktaydılar. Keyfi isteyen herkes keyfinin istediği kadar makinalı tabancayı ya doğrudan doğruya fabrikasından ısmarlayabilir ya da herhangi bir spor araçları dükkanından satın alabilirdi. Satıcının yapacağı tek şey alıcının adını ve adresini bir kenara yazmaktı. Kendine saygısı olan her gangsterin yanından ayırmadığı bir aksesuar, gerek savunma gerekse saldırı için kullanılabilecek ideal bir silah, kişinin toplumdaki yerini belirleyen bir sembol haline geldi Thompson. 1920 yıllarının sonlarında daha sıkı kontroller uygulanmaya başlandığında gangsterler bu silahları ya kara borsadan kimi zaman 2000 dolara kadar yükselen fiyatlarla temin ediyor ya da bunları depolayan az sayıdaki polis ve asker silah depolarından çalıyorlardı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 141.